Ayrım 9 sayfa 66. Lucy'nin ölümüne dayanamayacağını biliyordu. Çocuk Dayan'ın son fırsatıydı. Eğer giderse Dayan da yaşayamayacaktı. Ya da yaşama gücünü yitirmiş olacaktı. Ne olursa olsun son ve kesin adımı atmakta kararlıydı. Birden odada bir başka varlık hissetti. Gözyaşlarının tuzuyla kavrulmuş bakışlarını kaldırdı. Gözlüğü olmadan hiçbir şey göremiyordu ama hiç kuşkusu yoktu. Karanlıkta biri daha vardı. İşte o zaman yumuşak ve esrarlı bir ses duydu. Sizin için bir şeyler yapabilirim. 11. kısım. Dayan kolunun yeniyle gözlerini sildi, gözlüğüne sarıldı. Birkaç metre ötesinde ayakta bir adam. Adamın odaya girdiğinde orada olduğunu anladı. Kafasını toparlamaya çalıştı. Adam yaklaştı. Beyaz önlük giymiş, boyu 2 metreye yakın gerçek bir dev. Kalın boynunun üzerindeki kocaman kafası bembeyaz saçlarla kaplıydı. Koridordan sızan hafif ışık bir an için yüzünü aydınlattı. Yıpranmış bir yüzün kırmızı derisi ve belirsiz çizgileri görüldü. Bu yüzden açık bir hoşgörü yükseliyordu. Adamın uzun ve kıvrık kirpikleri Dayan'ın dikkatini çekti. Adam tekrarladı. Sizin için bir şeyler yapabilirim. Parantez çocuğa döndü. Onun için belli belirsiz aksanlı sesi yüz çizgileriyle ahenk oluşturacak kadar sakindi. Birkaç saniye sonra Dayan şaşkınlığını gemledi. Önlüğün göğsüne iliştirilmiş yaka kartını gördü. Siz hangi servistensiniz diye sordu. Adam bir adım attı. Bütün iriliğine rağmen gürültü çıkarmadan hareket ediyordu. Adım Rolf Van Kain. Anestezi uzmanıyım. Berlin'den geldim. Die Charles Çocuk Hastanesi Doktor Duggars'la birlikte ortak bir Fransız-Alman programı yürütüyoruz. Fransızcası akıcı uzun zamandır cebinde taşıdığı bir çakıl taşı kadar pürüzsüzdü. Dayan doğruldu. Odadaki tek iskemleye yürüdü. Beceriksizce çöktü. Koridorda tek bir hemşire bile görünmüyordu. Söze girişti. Burada ne yapıyorsunuz? Bu odada demek istiyorum. Anestezi uzmanı düşünür, her bir kelimesini tartar gibiydi. Bu akşam size çocuğunuzun sağlık durumundaki değişiklikleri anlattılar. Raporları bizzat okudum. Parantez durakladı, sonra devam etti. Durumun bilincinde olduğunuzu düşünüyorum. Batı tıbbı açısından bakıldığında hiçbir umut kalmamış görünüyor. Batı tıbbı açısından bakıldığında mı? Dayan soruyu sorar sormaz pişman oldu. Adamın söylediklerinin üzerine atılmış gibiydi. Alman söze devam etti. Başka bir yöntem deneyebiliriz. Nasıl bir yöntem? Akupunktur. Dayan dudaklarının arasından homurdayarak konuştu. Çekin gidin. O kadar da saf değilim. Hey tanrım, ben sizi kovmadan çekip gidin. Anestezi uzmanı hareketsizdi. Dolmen gibi vücudu camın üzerinde yansıyordu. Mırıldandı. Durumum çok güç madam. Sizi ikna edecek zamanım yok. Oğlunuz ise daha az zamanı var. Adamın sesindeki doğal ve içten vurgu Dayan'ı etkiledi. İlk kez bir ses Lucien'le arasındaki ana oğul ilişkisine hiç sıkıntı duymadan, hiç acıma göstermeden değiniyordu. Doktor devam etti. Çocuğunuzun sorununu biliyorsunuz değil mi? Dayan başını eğip kekeledi. Beyne hücum eden kan birikintileri, evet. İyi de bu kanın nereden geldiğini biliyor musunuz? Şoktan, kazanın şoku, beyin sarsıntısı kanamaya neden olunca. Kuşkusuz ama daha derin düşünürsek kanın sızmasına neyin sebep olduğunu biliyor musunuz? Beyne hemoglobin gönderen güç hangisi? Dayan sessizdi. Size bu gücü etkileyebileceğimi söylesem, kanı durdurabileceğimi, Dayan sükunetle cevap vermeye çalıştı. Aslında konuşmayı bitirmek niyetindeydi. Bakın, iyi niyetli davrandığınızdan eminim ama oğlum burada en iyi doktorların elinde. Sizin bu konuda ne yapacağınızı... Eric Duggar hayatın mekanik sorunları üzerinde çalışıyor. Ben işin öbür yüzüyle bu mekanizmaları harekete geçiren enerjiyle ilgileniyorum. Oğlunuzun kanını sızdıran, onu yavaş yavaş öldüren gücü gemleyebilirim. Saçmalıyorsunuz. Beni dinleyin. Dayan irkildi. Doktor neredeyse bağırmıştı. Koridora bir göz attı, kimse yoktu. Bu kat hiç böylesine ıssız, böylesine sessiz olmamıştı. Alman daha alçak sesle sürdürdü. Bir dereye baktığınızda suyu, köpükleri, suların içinde dans eden otları görürsünüz ama asıl olanı kaçırırsınız. Asıl olan akıntıdır, harekettir, o derenin hayatıdır. İnsan vücudunun da bu örneğe uygun olmadığını kim iddia edebilir? Kan dolaşımı karmaşasının, kalp atışlarının, kimyasal salgıların altında bütün bunları harekete geçiren bir yaşam enerjisi bulunmadığını kim söyleyebilir? Dayan hala inatla başını sallıyordu. Adam artık sadece birkaç santim ötedeydi. Konuşmaları bir günah çıkarma gibiydi. Nehirlerin gözle görülemeyecek kaynakları, yer altı damarları vardır. İnsan hayatı da gizli kaynaklara, birikintilere sahiptir. Çağdaş bilimin yakalayamamasına rağmen vücudumuzun içinde oluşup yayılan derin bir coğrafya. Dayan gözlerini karanlığa dikmiş, hareketsiz duruyordu. Adamın bilmediği, Dayan'ın bu söylemi binlerce kez duyduydu. Wing Chun ustaları kim bilir kaç kez yaşamsal enerjiyi Qi'den, yine Yang'tan ya da ona benzer şeylerden söz etmişlerdi. Yine de bütün bunları yutmamıştı. Tam tersine dövüş minderinde kazandığı başarılar bu kavramların ne denli boş olduğunu kanıtlıyordu ona göre. İnsan Shaolin boksunda şampiyon olsa bile bütün Shaolin değerlerini boş verebiliyordu bal gibi. Ne var ki adamın sesi Dayan'ın bilincine işliyordu. Akupunktur geleneksel Çin tıbbının bir parçasıdır. İnançlara değil, sonuçlara dayanan binlerce yıllık bir tıp. Kimse neden böylesine etkili olduğunu anlayamadığına göre kuşkusuz tüm tıp içinde en ampirik olanı. Akupunktur doğrudan yaşam kaynağımız olan ağrılarımıza etki yapar. Biz bu ağrılara meridyen deriz. Madam, yalvarırım bana güvenin. Çocuğunuzun durumundaki hızlı çöküşü durdurabilirim. Onu öldürmekte olan kanamayı yavaşlatabilirim. Dayan Lucien'in vücuduna baktı. Sargıların, alçıların, kabloların örttüğü minicik beden şimdi artık gerçekten ezilmiş, düşman bir makinenin denetimine girmiş gibiydi. Karmakarışık ve fütürist bir tabutta gömülmüşçesine. Van Keen hala fısıldıyordu. Zamanımız daralıyor. Eğer bana güvenmiyorsanız insan vücuduna güvenin. Parantez dikilip Lucien'a döndü. Ona elinize ne varsa verin. Nasıl tepki göstereceğini kim bilebilir? Dayan saçlarına dokundu. Terden sırılsıklam olmuş saçlarına. Beynindeki tüm nirengi noktaları, tüm bildikleri gizemli bir ışıntının etkisinde kalmış kristal kadehler gibi patlayıp dağılıyordu. Odada boğuk bir hırıltı duydu. Dayan duyduğunun kendi sesi olduğunu ancak birkaç saniye sonra anlayabildi. Allah kahretsin, hadi bakalım marifetinizi gösterin. Onu hayata geri getirin. 12. kısım. Telefonun çaldığını duyduğunda düş görmekte olduğunu anladı. Alman doktorun çarşafları kaldırdığını, Lucien'in sargılarını çözdüğünü görüyordu. Telleri, kabloları söküyor, çocuğun kolunu alçı dirseklikten çıkarıyordu. Çocuk şimdi çırılçıplaktı. Lucien ile Batı tıbbı arasındaki tek bağ, başındaki sargılar ile kolundaki serumdu. İkinci çalışta uyandı. Elektronik vızıltıyı izleyen sessizlikte şimşek gibi bir bilinç aydınlanması hissetti. Gördüğü düş değildi ya da en azından gerçekle beslenen bir düştü. Lucien'in kol ve bacaklarına dokunan, düzelten ovan Rolf Van Keen'i açıkça görüyordu. Başı öne eğik, yüzü dikkatliydi. O anda belirgin bir şey hissetti Dayan. Akupunkturcu zayıf ve solgun vücudu okuyordu. Sanki öteki doktorların bilmediği bir şifreymişçesine çözüyordu Lucien'ı. Beyaz saçlı dev ile neredeyse ölü yatan ama birine hala birkaç sır fısıldayacakmış gibi duran bilinçsiz küçük arasında sessiz bir diyalog vardı sanki. Van Kay'ın iğneleri çıkarmış, Lucien'in vücudunun üzerine yaymıştı. İğneleri çocuğun göğsüne, kollarına, bacaklarına batırdıkça uçlar sanki ışıldıyor. Yapılanları tepeden izlermiş gibi bakan monitörün yeşil ışığını yansıtıyordu. Yatağın ayak ucunda güçsüz, hareketsiz, tepkisiz dayan camlı odanın karanlığında ateş böcekleri gibi parıldayan iğnelerin saplandığı tebeşir kadar beyaz kırılgan o vücut. Üçüncü çalış. Alacakaranlıkta odayı süsleyen reprodüksiyon tabloları gördü Dayan. Paul Kane pastel karelerini, Piet Mondrian'ın daha canlı simetrilerini, bakışlarını masa lambasına indirdi. Çalar saat 3.44'ü gösteriyordu. Daha güçlü emin oldu. 5 saat kadar önce esrarlı bir doktor oğluna akupunktur uygulamıştı. Odadan çıkmadan önce dönmüş, bu sadece ilk adım. Yine geleceğim. Bu çocuk yaşamalı. Anlıyorsunuz değil mi demişti. 4. çalış. Dayan telefonu buldu, ahizeyi kaldırdı. Alo, Madame Tiberg. Hemşirelerden birinin Madame Ferrani'nin sesini tanıdı. Profesör Duggar size haber vermemi istedi. Seste en ufak bir belirti yoktu ama Dayan hemşirenin tereddüt ettiğini sezdi, inledi. Bitti öyle değil mi? Kısa bir sessizlik oldu sonra. Tam aksine Madame, bir belirti gördük. Dayan karşı konulmaz bir sevgi gücünün içine dolduğunu hissetti. Bir uyanma belirtisi diye sürdürdü hemşire sözünü. Ne zaman? Yaklaşık 3 saat önce parmaklarının oynadığını ben gördüm. Gördüklerimi doğrulamaları için nöbetçi hekimlere haber verdim. Hepsi aynı fikirde. Lucien bilincinin açıldığı belirtileri gösteriyor. Profesör Duggar'ı çağırdık. Size de bildirmemi istedi. Dayan daha fazla beklemedi. Doktor Van Keen'den haber verdiniz mi? Kime? Rolf Van Keen. Duggar'la çalışan Alman doktor. Kimden söz ettiğini anlayamadım. Önemli değil. Geliyorum. Lucien'in odasındaki hava bir cenaze akşamını hatırlatıyordu ama ters yönde vücudun çevresinde alçak sesle konuşuluyordu ama mırıltılar neşeliydi. Odayı saran alacakaranlıkta bile yüzleri aydınlatan heyecanı görmek mümkündü. 5 doktor ve 3 hemşire vardı odada. Artık kimse yüzünde maske taşımıyordu. Nöbetçi doktorlar bile içinde bulundukları anın önemini kavramış, beyaz önlüklerini giymiş gibiydiler. Oysa Dayan düş kırıklığına uğramıştı. Oğlu hala aynı durumdaydı. Yatağın içine gömülmüş, hareketsiz. Dayan heyecandan Lucien'i gözlerini açmış bulmayı bile ummuştu. Ne var ki doktorlar genç kadını sakinleştirdi. Görülen belirtilerin ışığında heyecanlanıyorlar. Kendi umutlarını gizlemeye gerek bile görmüyorlardı. Dayan oğluna bakıyor ve esrarengiz devi düşünüyordu. Salgılarla birlikte dirsekliğin, elektrotların ve algılayıcıların yerli yerinde bulunduğunu fark etti. Kimse Alman doktorun çocuğu çırılçıplak soyduğundan, o küçük vücudun içiyle konuştuğundan kuşkulanamazdı. Lucien'in soluklarına uygun olarak parıldayan yeşil uçlar, iğneleri çocuğun vücuduna döndüren güçlü parmaklar gözünün önüne geldi. Onu görmeliyim dedi. Kimi? Sizinle çalışan Berlinli anestezi uzmanı. Doktorlar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Rahatsızca susup kaldılar. İçlerinden biri yaklaştı. Dudaklarında yumuşak bir tebessümle mırıldandı. Duggar sizinle görüşmek istiyor. Size söylediklerimi sakın unutmayın Dayan. Yersiz umut yok. Lucien komadan bütünüyle çıkabilir. Ama beyninde onarılamayacak hasarlar kalabilir. Cerrahın odası ışıkla yıkanmışçasına bembeyazdı. Gölgeler bile başka yerlerdekilerden daha açık, daha hafif görünüyordu. Dayan doktorun karşısına oturmuş mırıldandı. Bu bir mucize, inanılmaz bir mucize. Duggar durmaksızın kalemiyle oynuyor, sanki bu hareket tüm gerginliğini alıyormuş gibi görünüyordu. Sözünü sürdürdü. Dayan, çocuğunuz adına son derece mutluyum. Burada olanlar gerçekten olağanüstü. Ama tekrar ediyorum, erken sevinmemiz gerekiyor. Bilincin geri dönmesi aynı zamanda ciddi hasarları da su yüzüne çıkarabilir. Üstelik bilincin açılacağı da kesin değil. Bu bölümdeki yabancı kelimeler Rolf Van Keen, R-O-L-F, V-A-N, K-A-E-N, Erik Dagger, E-R-I-C, D-A-G-U-E-R-R-E. Charlie, Day Charlie, D-I-E-C-H-A-R-I-T-E.